Üçüncü kaset, birinci yüz. Sayfa numarası 109. Önce atölyede sanatkarlar gibi yaşadıkları dükkanda görmek gerekir onları. Onları orada iş başında görerek varılır yalınlıklarının, dehalarının tadına. Bilgisizdiler, kabaydılar. Az şey okumuş, az şey görmüşlerdi. Floransa'yı çevreleyen tepeler gözlerinin, ruhlarının ufkunu kapatırdı. Topu topu kentlerine Kitab-ı Mukeddes'i, bir de aşkla incelenip okşanmış antik heykellerin bazı kalıntılarını bilirlerdi. Doğru söylüyorsunuz dedi Profesör Arici. Bütün kaygıları en iyi yöntemleri kullanmaktı. Akılları sürülecek şeyi iyi hazırlamada, boyaları iyi karıştırmadaydı hep. Ağaçla birlikte resmin de çatlamaması için bir pano üzerine bir bez yapıştırmaya akıl eden adam olağanüstü bir adam olarak bilinirdi. Her ustanın kendi yöntemleri, kendi formülleri vardı ve büyük bir dikkatle gizlerdi bunları. Hey gide mutlu çağ diye sürdürdü Descartes. Bugün büyük bir açgözlülükle aradığımız o özgünlük kaygısından eser yoktu o zaman. Çırak ustası gibi yapmaya çalışırdı. Ona benzemekten başka hırsı yoktu. Başkalarından farklı görünmesi istemeden olurdu. Şan şöhret için değil, geçinmek için çalışırlardı. Hakları vardı dedi Colette. Geçinmek için çalışmak kadar güzel bir şey yoktur. Yarına kalma isteği kafalarını karıştırmazdı diye sürdürdü Descartes. Geçmişi hiç tanımadıkları için geleceği de düşünmezlerdi. Düşleri hayatlarından öteye geçmezdi. İyi yapmak için güçlü bir irade gösterirlerdi o kadar. Basit düşündükleri için fazla daldalmazlardı. Zekamızın bizlerden sakladığı gerçeği görüverirlerdi. Bu sırada Colette, Madame Marmette o gün Markiz de Rue'dan aldığı tanıtma mektubunu götürmeye, Fransız hanedanından prensese gidişini anlatmaya başlıyordu. Kendisi gibi bir bohemin, bir aylağın, bu kral soyundan prenses tarafından Miss Bell'in de Kontes Martin'in de kabul edilemeyeceği bir tarzda kabul edildiğini sezdirmekten zevk aldığı belliydi. Prens Albertinelli bir gün bir törende onunla karşılaştığı için övünüyordu. İnce, titiz bir dindarlığın gereklerini yerine getirir dedi prens. Soyluluğu, sadeliği hayranlık vericidir dedi Colette. Evinde azametini bir işkenceye dönüştürmek için kişizadeleriyle, mahiyetindeki soylu hanımlarla en sert kuralları uygulatır, her sabahta kilisenin yer taşlarını yıkamaya gider. Bir köy kilisesidir bu. Papaz, kutsal eşya muhafızıyla bir iskole oynarken içeride tavuklar cırt eder. Colette masanın üzerine eğildi, peçetesiyle iki büklüm yerleri silen kadının taklidini yaptı, sonra başını kaldırdı ciddi ciddi, sıra sıra salonlardaki bekleyişlerden sonra elini öpmeye kabul edildim dedi. Sonra sustu. Madame Martin sabırsızlanmıştı. Peki soyluluğuyla sadeliğiyle hayranlık veren bu prenses size neler söyledi diye sordu. Floransa'yı gezdiniz mi? Şu sıra çok güzel mağazalar açılmış, geceleri aydınlatılıyorlarmış, herkes böyle söylüyor dedi. Sonra da ekledi. Burada iyi bir eczacımız var. Avusturya'nın eczacılarından geri kalır yanı yok. Bacağıma bir yakı koymuştu. 1,5 ay oldu. Hala düşmedi. Marie Therese'in bana söyleme lütfunda bulunduğu sözler bunlar işte. Ey sade büyüklük, ey Hristiyan erdemi, ey ermiş Louis'in kızı, ey sesinizin eşsiz yankısı, pek ermiş Elizabeth de Hogri. Madame Martin gülümsedi. Colette'in alay ettiğini sanmıştı ama Colette sinirlendi, gücüne gitmişti, hiç de alay etmediğini söyledi. Miss Bell de dostunu haksız çıkardı. Fransızlarda her şeyi şaka sanmak gibi bir eğilim vardı, öyle söylüyordu. Sonra bu ülkede havayla birlikte ciğerleri doldurulan sanat konularına dönüldü. Ben Giotto ile okuluna hayranlık duyacak kadar bilgin değilim dedi Kontes Martin. Beni çarpan 15. yüzyılın Hristiyan sanatı denilen sanatındaki şehvettir. Sofuluğu ve arılığı yalnız Fra Angelico'nun her şeye karşın çok güzel olan resimlerinde gördüm. Gerisi o bakire ve melek yüzleri şehvetlidir, okşayıcıdır, bazen de baştan çıkarıcı bir masumiyetleri vardır. Kadınlar gibi güzel olan o genç, İsa'ya hayranlıklarını bildiren kralların, Hristiyanlığın acılı Bakü'süne benzeyen gençlikle parlayan o ermiş Sebastian'ın dindarlığı neresindedir? Descartes kendisinin de öyle düşündüğünü, Savonarola'nın da kendi düşüncelerinde olduğunu, hiçbir sanat yapıtında sofuluk bulunmadığından hepsini de yakmak istediğine göre Madame Martin ve kendisinin haklı olmaları gerektiğini söyledi. Floransa'da daha şu yarım Müslüman muhteşem Manfredi'nin zamanında bile epikürcülük tarikatından oldukları söylenen ve Tanrı'nın varlığını yalanlamak için kanıtlar arayan insanlar vardı. Yakışıklı Guido Cavalcanti, ruhun ölümsüzlüğüne inanan cahilleri küçümserdi. Şu sözleri sık sık akla gelirdi. İnsanların ölümü de tıpkı hayvanlarınki gibidir. Sonradan antik güzellik mezarlardan çıkınca Hristiyan göğü hüzünlü göründü. Kiliselerde, manastırlarda çalışan ressamlar ne dindardırlar ne de iffet dolu. Le Perugin bir tanrı tanımazdı ve saklamıyordu da bunu. Evet dedim İsmail, ama taş kafalı biri olduğu, semavi gerçeklerin onun kalın kafasına içeri giremeyeceği söylenirdi. Nekes ve cimriydi, maddi çıkarlarından başka bir şey düşünmezdi. Aklı fikri evler satın almaktaydı. Profesör Arrighi Pietro Vannicci'yi savundu. Dürüst bir adamdı dedi. Floransa Gesuatilerinin baş rahibi ondan kuşkulanmakla iyi etmedi. Bu rahip kireçlenmiş lacivert taşlarını ezerek lacivert boya yapardı. O zamanlar lacivert altın değerindeydi. Kuşkusuz kendine göre sırları olan baş rahip de kendi boyalarını yakuttan, safirden daha değerli sayardı. Pietro Vannicci'den manastırının iki kapalı bölmesinin duvarlarını resimlemesini istedi. Ustanın ustalığından çok, gökler altına yayılmış lacivertinin güzelliğinden harikalar bekliyordu. Ressam odalarda İsa'nın öyküsüne çalıştığı sürece baş rahip de yanında duruyor, hiç elinden bırakmadığı küçük torbadaki değerli tozdan veriyordu. Pietro, kutsal adamın gözleri önünde bu torbadan boya alıyor, boya dolu fırçasını duvarın sıvasına sürmeden önce su dolu bir çanağa batırıyordu. Çok bol toz kullanıyordu böylece. Rahip de torbasının cılızlaşıp boşaldığını görünce içini çekiyor, Allah'ım bu kireç ne kadar da lacivert yutuyor diye homurdanıyordu. Freskler bitip de Perugin rahipten kararlaştırılan parayı alınca bir mavi toz çıkını koydu avucuna. ''Bu sizindir Aziz Peder'' dedi. Fırçamla aldığım lacivertiniz su çanağının dibine iniyordu, her gün topluyordum. Şimdi size geri veriyorum onları. İyi insanlara güvenmesini öğrenin. Perugin'in cimri ve dürüst olmasının olağanüstü bir yanı yok dedi Teres. Çok fazla titiz, müşkülpesent olmayanlar çıkarcı değillerdir her zaman. Dürüst cimriler pek çoktur. Elbette darling dedi Misbel. Cimriler hiçbir şeyi borçlu olmak istemezler. Müsrifler borçlu olmayı hiç de güç bir durum saymazlar. Ellerindeki parayı düşünmezler pek. Borçlu oldukları parayı ise o kadarcık bile düşünmezler. Ben Pietro Vannicci'nin namussuz bir adam olduğunu söylemedim. Taş kafalı olduğunu, ev üstüne ev satın aldığını söyledim. Lacivert boyayı Gesuatilerin baş rahibine geri verdiğini öğrendiğim için çok memnunum. Pietro'nun zengin olduğuna göre lacivert boyayı da geri vermesi gerekirdi dedi Colette. Zenginler dürüst olmak zorundadır, yoksullar dürüst olmasalar da olur. Bu sırada baş uşak bir gümüş leğen getirdi önüne, içinde güzel kokulu su bulunan ibriği bu leğenin üzerine yiyordu. Oymalı bir vazo ve çift dipli bir kupaydı bu ve Miss Bell antik geleneklere uyarak yemekten sonra konukların ellerini bununla yıkatıyordu. Ne var ki Colette parmağının ucunu bile uzatmadı. Pilatus'un yaptığı hareketleri yapmayacağını bahane etti ama aslında ellerini yıkamayı sevmediği için uzatmamıştı. Sonra Profesör Arrighi'nin kolunda dışarı çıkan Miss Bell'in ardından ayağa kalktı. Yabani bir görünüşü vardı. Salonda Miss Bell kahveleri ikram ederken Monsieur Colette neden bize eşitliğin yabani kederlerine mahkum ediyorsunuz dedi. Neden? Daphnis'in flütü 7 eşit kamıştan yapılmış olsaydı iyi çalmazdı. Efendi ile uşakların, soylularla esnafların güzelim uyumunu yıkmak istiyorsunuz. Ah, barbarın birisiniz siz Monsieur Colette. Muhtaçlara acıyorsunuz da tanrısal güzelliğe acımıyorsunuz. Kovuyorsunuz onu bu dünyadan. Onu kovuyorsunuz Monsieur Colette. Çırılçıplak, gözü yaşlı bir biçimde yol veriyorsunuz zavallıya. Hiç kuşkunuz olmasın, zavallı insancıkların hepsi de zayıf, cılız, cahil olunca o da kalmayacak yeryüzünde. Toplumda değişik durumdaki insanların küçük insanlarla şatafatlıların oluşturduğu güzelim toplulukları dağıtmak, zenginler gibi yoksulların da düşmanı olmaktır. İnsan türünün düşmanı olmaktır. Colette kahvesine şeker koyarken insan türünün düşmanları diye karşılık verdi. Katı yürekli Romalı da kendisine aşkı öğreten Hristiyanları böyle adlandırırdı. Bu sırada Descartes, Madame Martin'in yanına oturmuş, ona sanat ve güzellik zevkleri konusunda sorular soruyor, hayranlıklarını destekliyor, yöneltiyor, canlandırıyor, onu bazen okşayıcı bir sertlikle iteliyor, sarsıyor, görmüş olduğu her şeyi o da görsün, sevdiği her şeyi o da sevsin istiyordu. Baharın ilk belirtileri görülür görülmez bahçelere gitmesini de çok istiyordu. Şimdiden soylu taraçalar üzerinde seyrediyordu onu. Şimdiden ensesinde ve saçlarında ışığın oynayışını, gözlerinin karanlık küresi üzerinde defnelerin gölgesinin inişini görüyordu. Onun için Floransa toprağının, Floransa göğünün bu kadına birer süs olarak hizmet etmekten başka bir işi yoktu artık. bedeninin güzelliğinin özelliğine uyarak sadelikle giyinişini, her bir hareketinden doğan hatların büyüleyici içtenliğini övdü. Bu ender görülen, unutulamayan, devingen ve canlı, esnek, madde ötesi, serbest tuvaletleri severdi, öyle söylüyordu. Teresi herkes överdi ama kendisine bundan fazla zevk veren bir övgü hiçbir zaman duymamıştı. Cüretli ve sağlam bir beğeniyle çok iyi giyindiğini bilirdi. Ama babasından başka hiçbir erkek bu işin erbabı gibi bir övgüde bulunmamıştı ona. Teres, erkeklerin ancak tuvaletinin etkisini duyabileceklerini, ustalıkla hazırlanmış ayrıntılarını kavrayamayacaklarını sanırdı. Anlayışı kıt kimi insanlar, kadıncıl bir tavır ve kuşkulu bir zevkle keyfini kaçırırlardı. Giyinişindeki inceliği ancak kadınlar anlarlar ama onlar da bir küçüklük duygusuyla, kötülükle, kıskançlıkla bakarlardı. Descartes'in sanatçı ve erkekçe hayranlığı onu hem şaşırttı hem hoşuna gitti. Sözlerini gereğinden fazla samimi, neredeyse saygısızca bulmayı düşünmedi, iyi karşıladı övgülerini. "Demek siz hep tuvaletlere bakarsınız Monsieur Descartes." Hayır, pek bakmazdı. Kadınların her zaman olduğu gibi, hatta her zamankinden daha da iyi giyindikleri bu günlerde iyi giyinmiş kadınlara o kadar az rastlanıyordu ki. Paketlerin yürüyüşünü görmekten zevk almazdı ama uyumu, inceliği olan bir kadın geçmeye görsün de önünden kutsardı onu. Biraz daha yüksek bir sesle sürdürdü konuşmasını. Her gün süslenen bir kadını düşündüm mü, sanatçılara verdiği ders gelir aklıma. Kısacık bir zaman görünmek için giyinip taranır ama boşa gitmeyen bir çabadır bu. Biz de onun gibi yapmalı, geleceği düşünmeden süslemeliyiz yaşamı. Gelecek kuşaklar için resim, heykel yapmak, yazı yazmak, gururun budalalığından başka bir şey değildir. Prens Albertinelli, Monsieur Descartes, Miss Bell için gümüş çiçeklerle bezenmiş mor bir banyo kıyafetine ne dersiniz diye sordu. Colette, ben yeryüzü geleceğini o kadar az düşünürüm ki en güzel şiirlerimi sigara kağıtlarına yazarım dedi. Kolayca siliniverirler, yalnızca bir tür metafizik hayat bırakır dizelerime. Kayıtsız görünmeye çalışıyordu ama yazdığı şeylerin bir satırını bile yitirmemişti gerçekte. Descartes daha içtendi. Öldükten sonra yaşamak isteği yoktu, Miss Bell onu ayıpladı. Monsieur Descartes, hayatın büyük ve dolu olması için geçmişi de geleceği de katmak gerekir içine dedi. Şiirlerimizi, sanat yapıtlarımızı ölülerin onuruna ve doğacak olanları düşünerek hazırlamalıyız. Olmuşa da, olana da, olacağa da katılırız böylece. Ölümsüz olmak istemiyorsunuz Monsieur Descartes, dikkat edin. Tanrı sesinizi duymasın. Descartes, birazcık daha yaşamak yeter bana diye cevap verdi. Ertesi gün erkenden gelip Madame Martin'i Baran Chaccio Kilisesi'ne götüreceğine söz vererek vedalaştı. Bir saat sonra teres zevkle döşenmiş, duvarları kocaman, altın rengi meyvelerle yüklü limon ağaçlarının sanki bir peri ormanı oluşturduğu kumaşlarla kaplı odada başını yastığa koymuş, güzel çıplak kolunu kıvırıp başının altına almış, lambanın altında düşünüyor, yeni hayatındaki görüntülerin bulanık bir biçimde dalgalandıklarını görüyordu. Vivian Bell ve çanları, o bölgeler kadar hafif, Raffaello öncesi dönemi resimler, o hanımlar, o sofuca sahneler ortasında yalnız, ilgisiz, biraz kederli, kim gelecek diye bakan kavalyeler. Böyle daha hoş, tatlı uyuşuklukları içinde daha dost onlar. Sonra akşamleyin Fiesole villasında Prenses Albertinelli, Profesör Arici, Colette, akıcı kıvrak konuşmalar, düşüncelerin garip oyunu, sonra Descartes, biraz yorgun bir yüzle genç gözler, esmer teni, sivri sakalıyla bir Afrikalı havası. Onun çok hoş bir hayal gücü, kendisine açılan bütün ruhlardan daha zengin bir ruhu, artık karşı duramadığı bir çekiciliği olduğunu düşündü. Ondaki hoş gözükme yeteneğini daha baştan teslim etmişti. Şimdi ise bunun iradeyle olduğunu teslim ediyordu. Çok hoş geldi ona bu düşünce. Onu tutmak ister gibi gözlerini kapadı, sonra birdenbire titredi. İçinde belirsiz bir vuruş, varlığının gizeminde acılı bir çarpma duymuştu. Birdenbire sevgilisinin beklenmedik görüntüsü belirdi gözlerinin önünde. Korudaydı, tüfeği koltuğunda duruyordu. Sert ve düzgün adımlarıyla çukur yolda gidiyordu. Yüzünü göremiyordu onun, canını sıkıyordu bu. Ona kızmıyordu artık. Ondan yakındığı yoktu. Kendi kendisinden yakınıyordu şimdi. Ve Robert, dosdoğru başını çevirmeden gidiyordu yolunda. Uzaklaşıyor, gittikçe daha çok uzaklaşıyordu. Kasvetli korularda bir kara nokta oluncaya dek uzaklaşıyordu. Ondan elveda demeden bir mektup bile bırakmadan ayrıldığı için kendini sert, kaprisli, patavatsız buluyordu. Dostuydu o, biricik dostuydu. Başka hiç dostu olmamıştı. Benim yüzümden mutsuz olmasını istemezdim diye düşündü. Yavaş yavaş bir güven geldi içine. Robert kendisini seviyordu kuşkusuz ama bereket versin ki kaygılanacak, telaşa düşecek ölçüde duyarlayınca değildi. Avlanıyor, hayatından memnun. Sevgili teyzesi de Lennox'ı görüyor, dedi kendi kendine. Rahatladı, gene Floransa'nın büyüleyici şeylerine daldı. Yalnız başına kiliseleri gezerken Antonio Pollailo'nun bir küçük Herkül'ü merakını çekmişti ilk önce, öyle sanıyordu. Ama aslında Descartes bir konuşmasında laf arasında bu resimdeki desen gücünden, manzaranın güzelliğinden, Vincent'in sanatını duyuran bir ışık gölge inceliğinden dolayı bu resmi övdüğü zaman çekmişti ilgisini. Şimdi bu küçük Herkül'ü iyi anımsayamadığı için onu yeniden görmenin ateşli sabırsızlığını duyuyordu. Bu arzu üzerine lambasını söndürüp uyudu. Sabahleyin rüyasında ıssız bir kilisede Robert Le Menil'i gördü. Şimdiye kadar üzerinde görmediği bir kürk paltoya bürünmüştü. Kendisini bekliyordu. Birdenbire çıka gelen bir papazlar, dindarlar kalabalığı onları ayırıyordu. Robert'a ne olmuştu bilmiyordu. Yüzünü görememişti, bu da dehşete düşürüyordu onu. Uyanınca açık bıraktığı penceresinde hafif, yeknesak, hüzünlü bir çığlık duydu. Süt rengi şafaktan bir kırlangıcın geçtiğini gördü. O zaman yok yere nedensiz ağladı, ağladı. 11. İnce ve gizli bir özenle sabah erkenden giyinmekten zevk duydu. Vivian Bell'in sanatçı hayal gücünden çıkmış tuvalet odası, kabaca cilalanmış çömlekleri, kocaman bakır testileri, yerdeki damalı çinileri ile bir mutfağa, ama bir peri mutfağına benziyordu. Kontes Martin burada kendini masalcı Perrault'un Eşek Postu masalında sanmanın tatlı şaşkınlığını duyacak kadar kaba ve olağanüstüydü. Oda hizmetçisi saçlarını düzeltirken pencerelerinin altında Descartes ile Colette'in aralarında konuştuklarını işitti. Polly'nin bütün yaptıklarını bozdu, tekrardan yaptığı ensesinin o güzel çizgisini açtı. Aynaya son bir kez daha baktı, sonra bahçeye indi. Descartes mutlu bir mezarlık gibi porsuk ağaçlarıyla donanmış bahçede Floransa'ya bakarak Dante'den dizeler söylüyordu. Aklımızın bedene yabancılaştığı saatte. Yanında Colette, taraçanın korkuluna oturmuş, ayakları bir boşlukta, burnu sakalının içinde, serseri bastonun üzerinde sefaletin yüzünü oynamaktaydı. Descartes ilahiyi sürdürüyordu. Aklımızın bedene yabancı, düşüncelerden o denli bıkmamış, düşlerinde neredeyse tanrısallaştığı bir saatte. Madame Martin budanmış şimşirlerin yanından şemsiyenin altında mısır rengi giysisi içinde geliyordu. Hafif kış güneşi solgun bir altın rengiyle sarıp sarmalıyordu onu. Descartes'in günaydınında bir sevinç vardı. Kontes Martin, söylediğiniz dizeleri bilmiyorum, dedi ona. Ben yalnız Metastasi'yi bilirim. İtalyanca hocam Metastasi'yi pek severdi. Yalnız onu severdi. Aklın düşlerinde ilahi olduğu bu saat hangi saat acaba? Günün şafağıdır madam, inancın, aşkın şafağı da olabilir. Colette, şairin uyanışta öylesine canlı, kimi zamanda can sıkıcı bir izlenim bırakan, tene yabancı olmayan sabah düşlerinden söz etmiş olmasından kuşku duyuyordu. Ama Descartes, bu dizeleri bu sabah sarışın tepelerde gördüğü altın şafağın hayranlığı içinde söylemişti yalnız. Uyku sırasında doğan görüntüler yüzünden uzun zamandır kaygılıydı ama bu görüntülerin bizi en fazla ilgilendiren şeylerle değil, gündüz bir kenara bırakılmış düşünceleriyle ilgili olduklarını sanıyordu. Bunun üzerine Teres, sabahki düşünü derin yolda silinen avcıyı hatırladı. Evet, diyordu Descartes. Geceleyin gördüklerimiz, gündüz önemsemediklerimizin zavallı kanıtlarıdır. Rüya, çoğu zaman küçümsenen şeylerin bize verdiği karşılıktır ya da bırakılmış varlıkların serzenişleridir. Beklenilmeyenlerin, kimi zaman hüzün verici oluşları bundan ileri gelir. Teres bir an dalgın dalgın durdu, sonra belki de doğru dedi. Sonra ateşli ateşli Colette bastonunun başındaki sefalet portresini bitirip bitirmediğini sordu. Bu sefalet bir Pieta olmuştu. Colette onda Meryem'i görüyordu. Hatta helezon biçimindeki alt kısmına yazmak için bir dörtlük, öğretici eğitici bir dörtlük hazırlamıştı. Artık yalnız Fransız dizelerine dönüştürülmüş, tanrı buyrukları üslubunu kullanarak yazmak istiyordu. Dört dize ve o basit ve iyi biçimdeydi. Bunları söylemeyi kabul etti. Ağlıyorum dibinde haçın, sen de ağla benimle, sev, inan. Altında bu kurtarıcı ağacın, toprağı göklendirecek olan. Teres geldiği günkü gibi dirseklerini taraçanın korkuluğuna dayadı. Uzaklarda ışık denizinin derinliklerinde Vallobrosa'nın neredeyse gökyüzü kadar akışkan doruklarını aradı. Jacques Descartes ona bakıyordu. İlk kez görür gibiydi onu. Hayat ile ruhun genç ve körpe güzelliği bozmadan derinlikler bıraktığı bu yüzde büyük bir incelik buluyordu. Çok sevdiği ışık ona karşı cömertti. Güzel biçimleri okşayıp soylu düşünceleri besleyen bu hafif Floransa aydınlığında yunulmuş görünüşüyle gerçekten güzeldi. Yuvarlak yanaklarına ince bir pembelik yükseliyordu. Konuştu mu dişlerinin parıltısında ateşli bir hoşluk doğuyordu. Descartes yumuşak gövdesini, dolgun kalçalarını, belinin zarif bükülüşünü bir bakışla kucakladı. Sol elinde şemsiyesini tutuyor, öbür eli menekşelerle oynuyordu. Descartes, güzel ellerden hoşlanır, güzel elleri sever, güzel ellere deli olurdu. Ona göre ellerin yüz kadar sarsıcı bir fizyonomisi, bir karakteri, bir ruhu vardı. Bu eller mest ediyordu onu. Onları şehvetli ve anlamlı buluyordu. İyi gibi parmaklarına, pembe tırnaklarına, içinden arabeskler gibi zarif, parmakların dibinde küçük, uyumlu dağlar gibi yükselen çizgilerin geçtiği tombulca ve yumuşak avucuna hayrandı. Büyük bir dikkatle inceledi onları. Sonra Teres, şemsiyenin sapı üzerinden kapadı avucunu. Descartes biraz gerisinden gene bakmaya başladı. İnce, saf bir hatta olan kolları, göğsü, gösterişli kalçaları, zarif topukları, o güzel, yaşayan, amfora biçimi içinde her şeyi hoşuna gitti. Monsieur Descartes, şu uzaktaki kara leke Boboli bahçeleri değil mi? 3 yıl önce görmüştüm. Çiçekli değillerdi pek. Gene de kocaman, o hüzünlü ağaçlarıyla çok sevmiştim onları. Descartes, onun konuşup düşünmesine neredeyse şaştı. Bu duru ses, şimdiye kadar hiç duymadığı bir sesmiş gibi şaşırtıyordu onu. Gelişi güzel bir cevap verdi. Arzusunun sert ve kesin temelini gizlemek için gülümsemeye çalıştı. Ama pek beceriksizdi. Teres bunu fark etmişe benzemiyordu, memnun görünüyordu. Perdelenen, zayıflayan bu derin ses o hiç farkında olmadan kendisini okşuyordu. O da Descartes gibi sudan şeyler söylüyordu. Bu manzara çok güzel, havaya da diyecek yok. Sabahleyin başı çan biçimi bir armayla işlemeli yastığın üzerinde Teres önceki gün yaptığı gezintilerini meleklerden bir çerçeve içinde alabildiğine zarif görünen Meryemleri kentin içinde masumane bir edayla iyiliğin, güzelliğin, aleluyasını terennüm eden o sayısız, o hepsi güzel, hepsi mutlu resim ya da heykel çocukları düşünüyordu. Ünlü Baranchacci Kilisesi'nde ilahi bir şafak gibi soluk ve parlak freskler önünde Descartes, Masaccio'dan söz etmişti ona. Öyle canlı, öyle renkli bir dille konuşmuştu ki, Teres yeni yetme ustalar ustasını, ağzı aralık, gözleri koyu ve mavi, dalgın, can çekişen, hayran ustayı görür gibi olmuştu. Gündüzden daha çok hoş bir sabahın bu harikalarını sevmişti Teres için Descartes. Bu görkemli biçimlerin ruhu, bu soylu şeylerin aklıydı. Sanatı, yaşamı onunla onda anlıyordu. Dünyanın seyirlik şeyleriyle Descartes ne kadar ilgileniyorsa, kendisi de ancak o kadar ilgileniyordu. 12. Bu yakıcılık nasıl başlamıştı? Kesin bir şey hatırlamıyordu. İlkin Polvence, Descartes'i kendisine takdim etmek istediği zaman onu tanımak için hiçbir arzu, hoşuna gidecek gibi olan hiçbir önsezi duymamıştı. Champs-de-Mars'ın salonlarında ya da Durand-Ruel'de onun imzasını taşıyan ince balmumları, güzel bronzlar gördüğünü hatırlıyordu. Ama onun samimi öğle yemeklerinde eğlendiği bir sürü sanatçıdan, sanatseverden daha hoş, daha çekici olabileceğini aklına getirmemişti. Onu ilk görüşünde kendisinden hoşlandı, onu kendine bağlamayı, sık sık görmeyi düşündü sakin sakin. Evinde ilk kez yemek yediği akşam kendi koltuklarını da kabartan soylu bir biçimde ondan hoşlandığını fark etmişti. Ama hemen sonra biraz kızmıştı ona. Fazla içe kapanık, kendi aleminde oluşu kendisiyle pek az ilgilenir görünmesi sabrını taşırıyordu. Kafasını allak bullak etmek isterdi onun. İşte tam bu sabırsızlık havası içinde, üstelik de sinirlerinin tepesinde olduğu, kendini bu alemde yapayalnız hissettiği bir sıra, bir akşam, dinler müzesinin parmaklıkları önünde rastlamıştı ona. O da Ravenna'dan ve bir iskemlede oturan şu imparatoriçeden söz etmişti. Onu ciddi, hoş, sesini sıcak, gecenin karanlığında gözlerini tatlı ama fazla yabancı, fazla uzak, fazla anlaşılmaz bulmuştu. Huzursuzluğa benzer bir şeyler duyuyordu bu yüzden. Bu sırada taraçaya çevrilen şimşirler boyunca giderken onu her gün görmek mi yoksa hiç görmemek mi istiyordu bilmiyordu. Descartes'i Floransa'da yeniden bulalı beri yalnızca ve yalnızca onun yanından hissetmekten, sesini işitmekten çok hoşlanıyordu. Descartes, hayatını sevimli, değişik, renkli ve yeni, yepyeni bir biçime sokuyordu. Düşüncenin hoş sevinçleriyle hoş hüzünlerini ortaya çıkarıyordu. İçinde uyumakta olan ten zevklerini ortaya çıkarıyordu. Onu elinden hiç bırakmamakta kararlıydı artık iyice. Ama nasıl? Güçlükleri önceden tahmin edebiliyor, açık zekası, mizacı hepsini önüne seriyordu. Bir an kendi kendini aldatmaya çalıştı. Düşçü, coşkun, dalgın, sanat incelemeleri içinde yitip gitmiş bir insan olduğundan, belki de kadınlardan şiddetli bir zevk almıyordu. Belki de fazla bir şey istemeden hep sadık kalacaktı. Ama hemen sonra yastığının üzerinde saçlarının karanlık ırmağına batmış güzel başını salladı, bu düşünceyle kendini iknaya yanaşmadı. Aşık olmayan bir Descartes kendisi için bütün büyüsünü yitiriyordu. Geleceği düşünmeye cesaret edemedi bundan sonra. İçinde bulunulan anı yaşıyordu. Mutlu, kaygılı, gözleri yumuk. İçinden ışık okları geçen gölgede böylesine düşlere dalıyordu ki Pauline sabah çayıyla birlikte mektuplar getirdi. Royal sokağındaki kulübün armasını taşıyan bir zarfın üzerinde Le Menil'in hemen çırpıtmış olduğu sade yazısını tanıdı. Bu mektubun geleceğini umuyordu. Çocukluğunda şaşmaz duvar saati piyano dersi saati çaldığı zaman şaşırdığı gibi olacak olanın gerçekten de olmasına şaşmıştı yalnız. Robert akla yatkın serzenişlerde bulunuyordu mektubunda. Niçin hiçbir şey söylemeden bir veda pusulası bırakmadan gitmişti. Paris'e döneli beri gelmeyen bir mektubu bekliyordu her sabah. Geçen yıl haftada 2-3 kez her uyandığında başucunda mektuplarını bulduğu sıralar daha mutluydu. Öyle sevimli, öyle güzel yazılmış mektuplardı ki bunlar matbaada bastırtamadığı için üzülür dururdu. Gittiğinizi öğrenince şaşırdım. Kocanız karşıladı beni. Sonunda öğütlerine boyun eğerek kış mevsiminin son günlerini Floransa'da Miss Bell'in evinde geçirmeye gittiğinizi söyledi. Bir süredir sizi solgun, zayıf buluyormuş. Hava değişikliğinin size iyi geleceğini düşünmüş. Gitmek istemiyormuşsunuz ama sağlığınız gittikçe daha çok bozulduğundan sizi razı etmeyi başarmış. Sizin zayıfladığınızı görmemiştim. Tam tersine sağlığınız iyice yerinde gibi geliyordu bana. Hem Floransa kışın oturmaya elverişli bir yer değildir. Hiçbir şey anlamadım gidişinizden. Bütün huzurum kaçtı. Yazın ve içimi rahatlatın. Çok rica ederim. Haberlerinizi kocanızdan almam hiç de hoş değil. İçini döküyor bana, yokluğunuza üzülüyor. İşi dolayısıyla şu sıralarda Paris'te bulunmak zorunda olması canını sıkıyor. Kulüpte duyduğuma göre yakında bakanlığa getirilme ihtimali varmış. Şaşıyorum buna çünkü bakanları seçkin çevre insanlar arasından seçmek alışılmış bir şey değil. Sonra av öyküleri anlatıyordu ona. 3 tilki postu getirmişti onun için. Bir tanesi çok güzeldi. Kuyruğundan tutup eninden çektiği, dönüp elini ısıran gözü pek bir hayvanın postuydu. Ne de olsa hayvanın da kendisine göre bir hakkı vardı diyordu. Paris'te bazı sıkıntıları vardı. Genç kuzeni kulübe girmek için adaylığını koymuştu. Geri çevrilmesinden korkuyordu. İlan edilmişti adaylığı bir kez. Artık adaylığını geri çekmesini de öğütleyemezdi ona. Bu büyük bir sorumluluk almak olurdu. Öte yandan başarısızlığa uğramak da çok tatsız olacaktı. Kendisinden haberler vermesini, hemen gelmesini rica ederek bitiriyordu mektubunu. Teres mektubu okuduktan sonra usulca yırttı, ateşe attı, kuru bir kederle, acımasız bir dalgınlıkla yanışını seyretti. Robert haklıydı kuşkusuz. Söylemesi gerekeni söylüyordu. Nasıl yakınması gerekirse öyle yakınıyordu. Ne cevap vermeliydi ona? Tatsız kavgayı sürdürmek, surat asmaya devam etmek mi? Somurtmanın da tam sırasıydı hani. Kavgalarının konusu onun için öylesine ilgisiz bir şey olmuştu ki hatırlayabilmek için kafasını kurcalaması gerekiyordu. Yo, hayır, onu üzmek istemiyordu artık. Tam tersine ona karşı olabildiğini yumuşak buluyordu kendini. Onun kendisini güvenle, inatçı bir sükunetle sevdiğini görüp kederleniyor, ürperiyordu. O değişmemişti. Eski adamdı, aynı. Oysa kendisi aynı kadın değildi artık. Şu yaşatan ya da öldüren, fark edilmez ama güçlü hava etkilerine benzeyen bir şeylerle ayrılmışlardı şimdi birbirlerinden. Oda hizmetçisi kendisini giydirmeye geldiği zaman cevabını yazmaya başlamamıştı hala. Kaygılıydı. Bana güveni var, gönlü rahat diye düşünüyordu. Onu en çok çileden çıkaran da buydu. Kendilerinden de başkalarından da hiç kuşku duymayan şu basit insanlara kızıyordu. Çanlı salona indiğinde Vivian Bell'i yazı yazarken buldu. ''Sizi beklerken ne yapıyordum bilmek ister misiniz darling?'' dedi Miss Bell. ''Hem hiçbir şey hem her şey. Dizeler, ah! Darling, şiir ruhumuzun doğallıkla açılışı olmalı.'' Teres Miss Bell'i kucaklayıp öptü, başı omzunun üstündeydi. ''Bakmaya izin var mı?'' dedi. ''Bakın darling, bakın, sizin ülkenizin halk türküleri modeline göre kurulmuş dizeler bunlar.'' Teres okumaya başladı. ''Attı ak taşı kadın, gölün içine dibi ırak. Taş durgun suda bir halka yapar ufak. Taş atanın o zaman sızlar içi utanır, hain göle attı diye yüreğindeki yükü ağır mı ağır.'' ''Bu bir simge mi Vivian? Açıklayın bana.'' ''Ah darling, neden açıklamalı, neden? Bir şiirde imgenin birçok anlamı olmalı. Sizin için gerçek anlam sizin bulacağınız olacak. Ama bir tanesi var ki çok açık, my love, yüreğimize yerleştirdiklerimizi kolayca sıyırıp atmamalıyız.'' Atlar koşulmuştu. Kararlaştırıldığı gibi Via del Moro'da Albertinelli galerisini gezmeye gittiler. Prens kendilerini bekliyordu. Descartes ise sarayda katılacaktı aralarına. Yolda araba geniş taşlar üzerinde kayarken Vivian Bell kesik, şarkılı, çın çın çınlayan sözcüklerle ince, kibar neşesini yayıyordu çevreye. Pembe ya da beyaz evler, heykellerle, çeşmelerle süslü, kat kat asma bahçeler arasından ilerlerken mavimsi çamlar altında saklı bir köşk gösterdi dostuna. Decameron'un damları, kavalyeleri, Floransa'yı kasıp kavuran vebadan kaçıp buraya gelmişler, burada birbirlerine seçkin, şakacı ya da acıklı öyküler anlatarak eğlenmişlerdi. Sonra, önceki gün aklına gelen düşünceyi itiraf etti. Carmine, Monsieur Descartes'la gitmiş. Madame Marmette gibi hoş bir yaşlı hanımı, ölçülü, görgülü bir seçkin hanımı Fiesole'de bırakmıştınız, darling. Madame Marmette, Paris'te yaşayan seçkin insanlar hakkında birçok olay biliyor. Bunları anlatırken de aşçım Pampalone'nin pişmiş yumurta servisi yaparken yaptığını yapıyor. Tuzlamıyor onları, tuzluğu yanına koyuyor. Madame Marmette pek tatlı dilli, tuz ise yanda, gözlerinde. Tam Pampalone'nin yemeği bu, my love. Herkes kendi ağız tadına göre yer. Ah, Madame Marmette'i çok seviyorum. Dün siz gittikten sonra salonun bir köşesinde yalnız ve hüzünlü buldum onu. Kocasını düşünüyordu. Yas dolu bir düşünceydi bu. Dedim ki, ben de kocanızı düşüneyim ister misiniz? Seve seve birlikte düşünürüm sizinle. Bilgin bir adam olduğunu, Paris'te bir krallık kurumunun üyesi olduğunu duydum. Madame Marmette bana kocanızdan söz edin. Kendine Etrüsklere adadığını ve bütün yaşamını onlara harcadığını söyledi. Ah darling, Etrüskler için yaşamış bu Monsieur Marmette'in anısını hemen seviverdim. O zaman güzel bir düşünce geldi aklıma. Fiesole'de Pretorio Sarayı'nda küçük mütevazı bir Etrüsk müzemiz var. Gelin görmeye gidelim ister misiniz dedim Madame Marmette'e. Bütün İtalya'da bundan daha çok görmek istediğiniz bir şey olacağını söyleyemezsiniz. Pretoria Sarayı'na gittik ikimiz. Bir dişi arslan gördük. Bronzdan yapılmış küçük adamlar gördük bir sürü. Kaba saba ya pek şişman ya pek cılız adamlar. Etrüskler bayağı neşeli insanlarmış. Tunç karikatürler yaparlarmış. Ama bazıları kocaman karınlarının ağırlığı altında ezilmiş, bazıları kemiklerinin böylesine gözler önüne serilmesine şaşırmış olan bu bodur adamlara Madame Marmette acıklı bir hayranlıkla bakıyordu. Çok güzel Fransızca bir sözcük var. Onu arıyorum. Monsieur Marmette'in anıtları ganimetleri gibi bakıyordu. Madame Martin gülümsedi ama düşünceliydi. Gökyüzünü somurtkan, sokakları çirkin, gelip geçenleri bayağı buluyordu. Darling, prens sizi sarayında konuk etmekten çok mutlu olacak. Sanmam. Neden darling, neden? Benden pek hoşlanmıyordu ondan. Vivian Bell tam tersine prensin Kontes Martin'e büyük bir hayranlık duyduğunu söyledi. Atlar Albertinelli Sarayı'nın önünde durdular, rustik sarayın kararmış ön cephesine eskiden bayram gecelerinde reçine meşaleleri taşıyan bronz halkalar takılmıştı. Bu halkalar Floransa'da en ünlü ailelerin oturdukları yerleri belirtir. Saray kaba bir gurur havasına bürünüyordu böylece. İçerisi bomboş, başıboş, sıkıntılı görünüyordu. Prens onları karşılamaya koştu, eşyası salonlardan galeriye kadar götürdü. Ahım şahım bir görünüşte olmadıkları kuşku götürmeyen tuvaller gösterdiği için özür diledi. Galeri, Kardinal Giulio Albertinelli tarafından, Giudini'nin Karaşların bugün miadını doldurmuş zevklerinin egemen olduğu bir dönemde oluşturulmuştu. Dedesi Polonya okulu yapıtlarını toplamaktan zevk alıyordu. Ama o, Madame Martin'e Miss Bell'in de hoşuna gitmemiş gibi olan birkaç resim, bunlar arasında da bir Mantegna gönderecekti. Kontes Martin daha ilk bakışta hileli bir galeri, bir satılık sahte başyapıtlar, bankerlerin işine yarayacak tuvaller deposu karşısında bulunduğunu anladı. Babasına kaç kez böyle tablolar götürmüşlerdi de sanatçı duyusu olmadığından ticaret duyusuyla geri çevirmişti. Bir uşak bir kart getirdi. Prens, Jacques Descartes adını yüksek sesle okudu. Bu sırada konuklarına sırtını dönmüştü. Yüzü yalnız Roma imparatorlarının mermer heykellerinde görülen acımasız bir hoşnutluk havasına büründü. Descartes, onur merdiveninin sahanlığındaydı. Prens, zoraki bir gülümsemeyle onu karşılamaya gitti. "Dün Monsieur Descartes'ı Albertinelli Sarayı'na gelmesi için ben ikna etmiştim," dedi Miss Bell. "Memnun kalacağınızı biliyordum. Galerinizi görmek istiyordum." Doğruydu. Descartes burada Madame Martin'le bir arada bulunmak istemişti. Şimdi dördü birden Druidolar ve Albeniler arasında gidiyorlardı. Miss Bell şakıya şakıya prense, bu ihtiyarlar mavi mantoları kımıltısız bir fırtınayla sallanan bu bakireler üzerinde güzel şeyler anlatıyordu. Descartes'in yüzü solgundu, sinirliydi. Teres'e yaklaştı alçak sesle, bu galeri bütün dünyadaki tablo satıcılarının dükkanlarında ıskartaya çıkardıkları şeyleri doldurdukları bir depo. Yahudilerin satamadıklarını burada prens satıyor, dedi. Yeşil kadifeyle örtülü bir sehpa üzerinde duran, kenarında Michelangelo'nun adını taşıyan bir kutsal ailenin yanına götürdü onu. Londra, Bale ve Paris satıcılarında görmüştüm bu kutsal aileyi. Değeri olan 25 altını bulamadıkları için Albertinellilerin sonuncusunu ona 50 bin frank istemekle görevlendirdiler. Prens fısıldaştıklarını gördü, neler söylediklerini de oldukça iyi sezinledi. Çok nazik bir biçimde yanlarına yaklaştı. "Bu tablonun aşağı yukarı her yerde ortaya sürülen bir benzeri vardır," dedi. "Orijinali budur demiyorum ama çok eskiden beri ailemizdedir. Eski kayıtlar da Michelangelo'nun olduğunu belirttiler. Bütün söyleyebileceğim bu." Sonra prens, Rönesans öncesi primitifleri arayan Miss Bell'e döndü. Descartes huzursuzdu. Dünden beri hep Teres'i düşünmüş, onun hayalini kurup durmuştu. Onu gene çok hoş ama uykusuzluk içinde düşlediğinden de farklı bir hoşluk, çekicilik de görüyordu. Kararsızdı. Teni daha ateşli, daha güçlü, daha sert, ruhu daha gizemli, daha anlaşılmazdı. Hüzünlüydü, soğuk, dalgın göründü Descartes'a. Descartes kendisinin onun için bir hiç olduğunu, can sıkıcı ve gülünç olmaya başladığını düşündü. Suratı asıldı, sinirlendi. Kulağına eğildi. "Düşünmüştüm," dedi acı acı. "Gelmek istemiyordum. Ne diye geldim sanki?" Teres ne demek istediğini hemen anladı. Şimdi kendisinden korktuğunu, sabırsız, çekingen, beceriksiz olduğunu sezdi. Bu durumu hoşuna gidiyordu. Verdiği heyecandan, arzulardan dolayı ona minnettardı. Yüreği çarpmaya başladı ama kötü resimler için rahatını bozmaktan yakındığını anlamış gibi göründü. Gerçekten de bu galeride ilgi çekici hiçbir şey bulunmadığını söyledi. Descartes, onun hoşuna gitmenin dehşeti içindeydi şimdiden. Sakinleşti, onun ilgisiz, dalgın olduğunu, ağzından kaçan sözün söylenişini de, anlamını da kavramadığını sandı. "Hayır, ilginç hiçbir şey yok," dedi. Prens, iki hanım konuğunu öğle yemeğine alıkoyuyordu. Dostlarından da onlarla kalmalarını rica etti. Descartes özür diledi. Dışarı çıkmak üzereydi ki konsolların üstündeki şeker kutularıyla süslü büyük boş salonda Madame Martin'le yalnız kalıverdi. Ondan kaçmak gelmişti içinden. Artık yalnız onu bir daha görmekten başka bir şey düşünmüyordu. Barcello'yu gezeceğini hatırlattı. "Bana sizinle gelmem için izin vermiştiniz," dedi. Teres kendisini bugün can sıkıcı, somurtkan bulup bulmadığını sordu. "Hayır, can sıkıcı bulmamıştı. Birazcık hüzünlü görmüştü yalnız." "Ne yazık," diye ekledi. "Hüzünlerinizi, sevinçlerinizi bilmeye hakkım yok." Teres hızlı, neredeyse sert bir bakış fırlattı. "Sizi kendime sırdaş tutacağımı düşünmüyorsunuz ya," dedi. Sonra birden uzaklaştı. 13. Akşam yemeğinden sonra küçüklü büyüklü çanlarla dolu salonda büyük abajurlardan uzun elli siyana meryemlerine doğru ancak loş bir ışık yükselten lambalar altında Madame Marmet dizlerinin üzerinde beyaz bir dişi kedi sobada ısınıyordu. Akşam serindi. Madame Martin gözleri hala hafif bir hava, kocaman kollarını yol üzerine uzatan yaşlı meşeler mor doruklarla dolu mutlu bir yorgunluk içinde gülümsüyordu. Bugün Miss Bell, Descartes ve Madame Marmet'le kesinlikle Emma Manastırı'na gitmişti. Şimdi düşlerinin ince sarhoşluğu içinde, iki gün önceki kaygıları, can sıkıcı mektupları, uzak serzenişleri unutuyor, dünyada oymalı resimli avlularının otları içinde kuyular bulunan manastırlardan, çatıları kırmızı kiremitli köylerden, övgü dolu sözlerle okşanırken baharın belirişini gördüğü yollardan başka şeylerin olabileceğini düşünmüyordu. Descartes, Miss Bell için albümünden küçük bir Beatrice maketi yapmıştı. Vivian melek resimleri yapıyordu. Prens Albertinelli gevşek gevşek onun üzerine eğilmiş, kalçasını iyice yuvarlaklaştırmış, sakalını sıvazlarken yüksek yosmalar gibi çevresine bakışlar fırlatıyordu. Vivian Bell'in aşk ve evlilik üzerine sorusunu cevapladı. Kadının seçmesi gerekir dedi. Kadınlar tarafından sevilen bir adamla rahat edemez. Kadınların sevmediği bir adamla ise mutlu olamaz. Darling diye sordu Miss Bell. Sevdiğiniz bir kadın dost için hangisini seçersiniz? Dostumun mutlu olmasını dilerdim Vivian. Rahat huzurlu olmasını da dilerdim. Dostum ihanetten, aşağılayıcı kuşkulardan ve bayağı güvensizliklerden nefret eden yaratığı istemeli. Ama darling, prens bir kadının aynı zamanda hem mutlu hem de güvenlik içinde olamayacağını söylüyor. Buna göre dostunuzun hangisini seçeceğini söyleyin. Söyleyin darling. İnsan seçmez Vivian, seçmez. Evlilik hakkındaki düşüncelerimi söyletmeyin bana. Bu sırada Colette göründü. Eski kentlerin kapılarını onur veren dilencilerin o görkemli havasındaydı. Fiesole'nin bir kahvesinde köylülerle bir iskola oynamıştı. Oradan dönüyordu. İşte Monsieur Colette dedi Miss Bell. Evlilik hakkında neler düşüneceğimizi o öğretir bize. Onu bir kahin gibi dinlemek yanlısıyım hep. Bizim gördüğümüzü görmüyor o, bizim görmediğimizi görüyor. Monsieur Colette, evlilik hakkında ne düşünüyorsunuz? Colette oturdu. Sokrates gibi bir parmağını havaya kaldırdı. Erkek ile kadının görkemli birleşmesinden mi bahsediyorsunuz bayan dedi. Bu anlamda evlilik bir kutsal anlaşmadır. Bundan da hemen her zaman kutsal şeylere karşı bir saygısızlık olduğu sonucu çıkar. Yasal evliliğe gelince bir formaliteden başka bir şey değildir. Toplumumuzda buna verilen önem eski rejimin kadınlarını güldürecek kadar boş bir şeydir. Başka birçokları gibi bu ön yargıyı da adına devrim denen ve devrimden geçinenlere hayran olunacak bir şeymiş gibi görünen şu burjuva coşkunluğuna maliyeci adliyeci bozuntularının zorlamasına borçluyuz. Saçmalıkların anasıdır bu. Bir yüzyıldan beri her gün yeni yeni ahmaklıklar çıkıyor üç renkli eteklerinin altından. Başka birçok şey gibi yasal evlilik de devletin kişilerin durumundan emin olmak için yaptığı bir kayıttır. Çünkü düzenli bir devlette herkesin bir fişi olmalıdır. Bütün bu fişler Tanrı'nın oğlunun gözünde aynı değerdedir. Ahlak bakımından kocaman bir defterde böyle bir kaydın, bir kadını bir aşık tutmaya sevk etmek gibi bir erdemi bile yoktur. Bir belediye başkanının önünde edilmiş bir yemine ihanet etmeyi kim düşünür ki? Evliliğe ihanetin tadını çıkarmak için dindar bir kimse olmak gerekir. Ama Monsieur biz kilisede evlendirildik dedi Teres. Sonra da içten bir sesle bir adamın bir kadının ne yaptığını bildiği bir yaşta evlenmesini, bu çılgınlığı yapabilmesini aklım almıyor diye ekledi. Prens kuşkuyla yüzüne baktı. Anlayışlı bir adamdı ama bir insanın hiçbir amaç gütmeden ilgisizlikle genel görüşlerini belirtmek için konuşabileceğini düşünemiyordu. Kontes Martin Bellem'in gerçekleştirmek istediği tasarılarını sezdiğini düşündü. Hemencecik kendisini savunmaya ve öç almaya karar verdiği için tatlı gözlerle baktı ona, şefkat ve incelikle konuştu. Evlilik boyunduruğunun irkettiği güzel ve zeki Fransız kadınlarının gururunu gösteriyorsunuz madam dedi. Fransız kadınları özgürlüğü severler ama hiçbiri sizin kadar buna layık değildir. Ben de biraz Fransa'da yaşadım. Paris'in kibar çevresini, salonlarını, eğlencelerini, konuşmalarını, oyununu tanımış, hayran kalmıştım. Ama bizler dağlarımızda zeytin ağaçlarımızın altında kabalaşıyoruz. Kır yaşamına kapılıyoruz yeniden. Bu yüzden evlilik taptaze bir aşk oluyor bizim için. Vivian Bell, Descartes'in masanın üzerinde bıraktığı Beatrice maketini inceledi. Ah, Beatrice de böyleydi, hiç kuşkum yok. Bir de Beatrice'in hiç var olmadığını söyleyen kötü insanlar var, biliyor musunuz Monsieur Descartes? Colette, kendisinin de bu kötü insanlardan olduğunu söyledi. Eski aşk şiirlerinin gülünç yücelikte birkaç skolastik düşünce söylemesine yarayan başka kadınlardan daha fazla bir gerçekliği yoktu Beatrice'in. Colette'in inancı buydu. Alamadığı, yolunu şaşırmış övgüleri bekliyordu sabırsızlık içinde. Bütün evreni kıskandığı gibi Dante'yi de kıskanırdı. Öte yandan çok ilgili bir insandı. Zırhın zayıf noktasını bulduğunu kestirdi, vurdu. Meleklerin genç kız kardeşinin, en yüce şairin kuru hayal gücünden başka bir yerde yaşayıp yaşamadığından kuşku duyuyordum, dedi. Hatta o arı bir simgeye, daha doğrusu bir hesap alıştırmasına, bir astroloji temasına benzer. Söz aramızda Dante, Bologna Üniversitesi'nde iyi bir doktor olan ve dört köşeli başlığının altındaki kafası olmayacak şeylerle dolu olan Dante, sayıların erdemine inanırdı. Bu, ateşli geometri bilgini rakamlar üzerinde düşler kurardı. Beatrice'i de bir aritmetik çiçeğiydi, o kadar. Sonra piposunu yaktı. Vivian Bell, "Ah böyle konuşmayın Monsieur Colette," diye atıldı. "Beni üzmeyin. Dostumuz Gebhard bu sözlerinizi duysaydı çok kızardı bize. Şimdi sizi cezalandırmak için Prens Albertinelli, Beatrice'in aydaki lekeleri açıkladığı ilahiyi okuyacak size. İlahi komediyi alın, Yusobo. Masanın üstünden gördüğünüz beyaz kitap işte. Açın, okuyun." Lambanın altında kitap okunurken Descartes kanepeye Kontes Martin'in yanına oturmuş, alçak sesle coşkuyla Dante'den, kendince şairlerin en heykeltıraşı olan şairden söz ediyordu. İki gün önce Santa Maria'da Servi Kapısı'nda birlikte gördükleri resmi, üzerinde kukuletası defnelerle çevrili şairin, Floransa'nın ve yedi halkanın güç fark edildiği hemen hemen silinmiş freski anımsattı Teres'e. Sanatçıyı coşturmak için bu kadarı yeterdi. Ama Teres hiçbir şeyi fark etmemiş, heyran duymamıştı. Sonra saklamıyordu da. Dante fazla karanlıktı. Pek o kadar çekmiyordu kendisini. Descartes, sanat, şiir üzerindeki bütün görüşlerini anlar, bunlara katılır, görmeye alışmıştı onu. Şaşkınlık, biraz da hoşnutsuzluk duydu. Yüksek sesle, "Bazı büyük güçlü şeyler var ki hissetmiyorsunuz," dedi. Miss Bell başını kaldırdı, Darling'in duymadığı şeylerin neler olduğunu sordu. Bunların Dante'nin dehası olduğunu öğrenince yapmacık bir öfkeyle atıldı hemen. "Ya bütün övgüleri hak kazanmış babaya, ustaya, nehir tanrıya saygı beslemiyor musunuz? Artık sizi sevmiyorum Darling, nefret ediyorum sizden." 3. kaset, 1. yüzün sonu.